Ayrım 10. İkinci kısım. Gözaltından Türk milletine açıklama. Dipnot. Doğu Perinçek'in gözaltına alındığının ertesi günü İstanbul Emniyetinde avukatına yazdırdığı ve kamuoyuna emniyet kapısında okunan açıklaması. 22 Mart 2008. Gladyocu Fethullah Timi soruşturmada var gücüyle Türk Silahlı Kuvvetlerine suç atmaya çalışıyor. Dün gece 3 saat konuşma oldu. Nereden leke süreriz, yaka açarız ve oradan işleriz çabası içindeler. Soruşturmayı yürütenler Amerika'yı savunuyor ve orduya karşı konumdalar. Yaptıkları girişim Türk Silahlı Kuvvetlerine ikinci kez çuval geçirme girişimidir. Birinci kez Amerikan ordusu TSK mensuplarına çuval geçirmişti. Şimdi de bu operasyonla çuval geçirme peşindeler. Kuşkusuz girişim düzeyinde kalacak ve altında kalacaklardır. Amerika Türk Silahlı Kuvvetlerine dışarıdan set çekiyor ve yıpratıyor. Bunlar da TSK'yı içeriden hançerliyor. Özellikle TSK'nın Kuzey Irak'ta özel kuvvetlerde harekat yeteneğini yok etmek için milli olan özel kuvvetleri yıpratmak ve savaşamaz hale getirmek gayretindeler. Bugünkü ve geçmiş komuta kademesine suç atmak için özel çaba içindeler. Bu görevi aldıkları sorularından ve araştırmalarından ortaya çıkıyor. Orduyu suçlu gösterecek kanıtlar üretme peşindeler. Açıklamalarımda Gladio'nun adresinin Büyük Orta Doğu Projesi olduğunu belirttim. Gladio'nun merkezi BOP'tur. BOP'un eş başkanı Tayyip Erdoğan'dır. Abdullah Gül ABD ile 2 sayfa 9 maddelik bir hizmet sözleşmesi yaptığını itiraf etmiştir. PKK'yı meclise sokanlar ve PKK'yı temsil ettiğini açıkça belirten DTP üzerinden PKK ile Çankaya'da sözü bona siyasal çözüm adı altında BOP gereği Türkiye'yi bölme yollarını konuşanlar, Türkiye'nin birliğini savunan orduya ve milli kuvvetlere karşı bu Ergenekon operasyonunu yürütmektedirler. Bu operasyon BOP eş başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Orduyu hedef alma talimatı açıkça ABD yetkilileri tarafından ve Avrupa Parlamentosu karar tasarısında belirtilmiştir. Yine Avrupa Parlamentosu'nun Talat Paşa Komitesi'ni etkisiz hale getirme kararı Şubat 2006 uygulanmaktadır. Gözaltına alınmama itiraz ettim. Orada bunları özetle belirttim. İtirazım reddedildi. Savcı Zekeriya Öz bir Cumhuriyet Savcısı sorumluluğu ile görev yapmıyor. Orduya suç yükleme görevini yerine getiriyor. Bu nedenle Yüksek Hakimler ve Savcılar Kurulu'na yeniden şikayet edeceğim. Dün akşam Savcı Zekeriya Öz, Aydınlığın bundan sonraki sayısında yer alacak haberleri 8 polisin önünde ağzından kaçırdı. Sizi izliyoruz dedi. O çalışma telefonlarda konuşulmamıştı. Aydınlık ve Ulusal Kanal'ın duvarlardan kanunsuz olarak izlendiği görülüyor ve savcı suç işlemeye devam ediyor. BOP eş başkanlığı ve Fethullahçı Gladio suçlarını büyütmektedir. Türkiye'mizi ve Atatürk Cumhuriyeti'ne hedef alan bu düşmanca girişimin altında kalacaklardır. Üçüncü kısım, emniyet ifadem. Ergenekon operasyonu SİHA tertibidir. Özgeçmişim. Soruldu. Özgeçmişinizi anlatınız. Cevap. 17 Haziran 1942'de Gaziantep'te doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Ankara Sarar İlkokulu, Ankara Atatürk Lisesi ve Ankara Bahçeli Evler Deneme Lisesi'nde tamamladım. 1960-64 arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okudum. 1964'te bu fakültenin kamu hukuku kürsüsünde asistan, 1968 Mart'ında da hukuk doktoru oldum. 1968 yılında FKF yani Dev Genç Genel Başkanı olarak Türkiye'nin en büyük gençlik hareketine önderlik ettim. 1972 yılında TCK'nın 141. maddesinden yani sınıf esasına dayalı örgüte önderlik etmek suçundan tutuklandım ve hüküm giydim. 1974 affıyla serbest kaldım. 1978'de Türkiye İşçi Köylü Partisi'nin genel başkanına seçildim ve Aydınlık Dergisi'nin baş yazarlığını yaptım. 1980'de 12 Eylül askeri darbesinden sonra yine 141. madde nedeniyle tutuklandım ve hüküm giydim. 1985'te serbest kaldım. 1987 yılında Cemal Süreyya, Melih Cevdet Anday, Necati Cumalı, Hasan Yalçın ve Türkiye'nin diğer bazı seçkin yazar ve gazeteciyle birlikte 2000'e Doğru Dergisi'ni yayımladım. Genel yayın yönetmenliğini ve baş yazarlığını yaptım. 1991 yılında Sosyalist Parti Genel Başkanı oldum. Sosyalist Parti'nin kapatılmasından sonra 1992'de İşçi Partisi Genel Başkanlığına seçildim. Halen İşçi Partisi Genel Başkanıyım. 35 kitabım, binlerce bilimsel yazım var. Uluslararası alanda kendisine en çok gönderme yapılan Türk bilim adamlarındanım. Soruldu. Geçiminizi nasıl temin ediyorsunuz? Herhangi bir ticari şirketiniz var mıdır? Cevap. İşçi emeklisiyim ve geçimimi kitaplarımdan elde ettiğim telif gelirleriyle sağlarım. Ticari şirketim yoktur. Soruldu. Daha önce herhangi bir suçtan cezaevine girdiniz mi? Herhangi bir suç kaydınız var mı? Cevap. 1972-74, 1980-85 yılları arasında 1990'da 3 ay, 1998 yılında 1 yıl cezaevinde bulundum. Tutuklanmalarımın hepsi siyasi içeriklidir. Soruldu, kullanımınızda bulunan telefon hatlarını açıklayınız. Cevap, cep telefonum yoktur, sabit ev telefonunu kullanırım. Ergenekon şüphelileri. 12 Haziran 2007 tarihinde Ümraniye ilçesinde ele geçirilen el bombalarıyla alakalı olarak yapılan çalışmalarda elde edilen deliller doğrultusunda 3713 sayılı kanunun birinci maddesinde tarifi bulunan devleti ele geçirmek ve kamu düzenini zafiyete uğratmak amacıyla örgütlenen Ergenekon adlı terör örgütünün üyesi olma şüphesiyle gözaltına alındığı hatırlatıldı. Soruldu. 22 Ocak 2008 günü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce başlatılan operasyonlarda yakalanan Mehmet Zekeriya Öztürk, Sevgi Erenerol, Güler Kömürcü, Sami Hoştan, Ali Yasak, Mehmet Fikri Karadağ, Hüseyin Gazi Oğuz, Oğuz Alpaslan Abdülkadir, Raif Görüm, Hüseyin Görüm, Ümit Oğuzdan, Erdal İrten, Kemal Kerinçsiz, Engin Zorba, Asim Demir, Atilla Aksu, Murat Özkan, Satılmış Balkaş, Mehmet Boğazkaya, Erol Ölmez, Emin Caner Yiğit, Cemal Yiğit, Yusuf Görüm, Kahraman Şahin, Müzeyyen Şen, Ayşe Ceylan Geçyol veya Kıyak, Yılmaz Kartal, Anatoli Madjar, Recep Gökhan Sipahioğlu, Erkut Ersoy, Fuat Turgut, Ahmet Ceyhan, Yaşar Arslanköylü, Tanju Okan, Muhammed Yüce, Abdullah Arapoğulları, Özer Korkmaz, Ali Kutlu, İhsan Göktaş isimli şahısları tanıyor musunuz? Aranızdaki ilişkiyi açıklayınız. Cevap. Mehmet Zekeriya Öztürk ajan provokatördür. Mehmet Eymür'e bağlı olarak çalışır. Eskiden Hristiyan yapılmış, kiliselere sokulmuş, ajan olarak kullanılmış, cebinde 7-8 ayrı kimlik taşır, devamlı yalan söyler. Ordudan istifaya zorlanmış ve çıkartılmış. Emekli subayım diyerek 3-4 sene evvel bir süre ulusal kanalda çalıştı. Karışık işler çevirdiği, cebinde farklı kimlikler bulunduğu, geçmişte Hristiyan olduğu, ulusal kanala birkaç kez silahlı girmeye çalıştığı için birkaç ay çalıştıktan sonra işten atıldı. Sevgi Erenerol'u gazetelerden tanırım. Türk Ortodoks Patrikhanesi sözcüsü olarak bilirim. Mitinglerde görürüm. Kitle örgütü yöneticisi bir grup bayanla 2 yıl kadar önce ziyaretime geldi. Güler Kömürcü'yü gazeteci olarak tanırım. Bir görüşmüşlüğüm yoktur. Sami Hoştan'ın ismini yasa dışı bazı faaliyetlere karıştığı nedeniyle gazetelerden bilirim. Görüşmüşlüğüm yoktur. Ali Yasağı Drej Ali olarak gazetelerden tanırım. Yasa dışı faaliyetlere karıştığı şeklinde gazete haberleri okumuştum. Mehmet Fikri Karadağ'ın ismini Kuvayi Milliye adlı örgütün liderleri arasında basından duydum. Yazılarımda bu örgütün de adını vererek bu tür örgütlerin başı bozuk örgütler olduğunu, halkın bunlara güvenmemesi gerektiğini, bu tür başı bozuk örgütlerle Türkiye'nin hiçbir meselesinin çözülemeyeceğini vurgulayarak birkaç kez belirttim. Ümit Oğuzlan'ı gazeteci olarak hatırlıyorum. Bir görüşmüşlüğüm yoktur. Kemal Kerinçsiz'i avukat olarak gazetelere yansıyan faaliyetleriyle tanıyorum. Kendisiyle hiç görüşmedim. Fikren beraberliğimiz yoktur. Fuat Turgut'u APO davasında avukat olarak gazetelerden tanırım. İnternette sık sık açıklamaları dolaşır. Partimize üye olmak için İzmir'de başvurdu. Başvurusu reddedildi. Sormuş olduğunuz diğer şahısların hiçbirini tanımıyorum. Soruldu. Habib Ümit Sayın, Hayrettin Ertekin, Vedat Yenerer, Emin Gürses, Orhan Tunç, Muammer Karabulut, Coşkun Çalık, Ayhan Çelik, Kaan Dut, Abdülmuttalip Toncer'i tanıyor musunuz? Aranızdaki ilişkiyi açıklayınız. Cevap. Habib Ümit Sayın İstanbul Üniversitesi'nde doçenttir. Kendisini tanırım. Birkaç kez ziyaretime geldi. Bir ara Adnan Hocacılar'la ilişki kurdu. Tutarsız davranışlarını gördüm. Vedat Yenerer'i gazeteci olarak biliyorum. Emin Gürses'i çok iyi tanırım. Değer verdiğim bir bilim adamıdır. Türkiye'nin toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını, Atatürk devrimini kararlı olarak savunur. Aydınlık dergisinin yazarıdır. Uluslararası ilişkiler alanında Türkiye'nin yetiştirdiği parlak zekalardan biridir. Sormuş olduğunuz diğer şahısları tanımıyorum. Soruldu. Önceki tarihlerde düzenlenen operasyonlarda yakalanan İhsan Göktaş, Mehmet Demirtaş, Ali Yiğit, Mahmut Öztürk, Kuddusi Okkır, Bekir Öztürk, Kemal Şahin, Ergün Poyraz ve Vatan Bölükbaşıoğlu isimli şahısları tanıyor musunuz? Cevap. Ergün Poyraz'ı kitaplarından tanıyorum ama bir görüşmüşlüğüm yoktur. Sormuş olduğunuz diğer şahısları tanımıyorum. Soruldu. 21 Mart 2008 günü yapılan operasyonla Ferit İlsever, Serhan Bollu, Kemal Yalçın Alemdaroğlu, Yusuf Beşerik, İbrahim Benli, Adnan Akfırat, Yusuf Tuncer, Aydın Gergin, Mahir Çayan Güngör, Aykut Tokak ve İlhan Selçuk isimli şahıslar yakalanmıştır. Adı geçen şahıslardan hangilerini tanıyorsunuz? Cevap: Ferit İlsever, İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısıdır. Sonuna kadar güvendiğim Türkiye'nin yüz aklarından siyaset adamı ve basın yöneticisidir. Serhan Bolluğu 30 yıldır tanırım. Şu anda Aydınlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, İşçi Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi, Türkiye'nin en güvenilir yurtseverlerinden ve aydınlarındandır. Kemal Yalçın Alemdaroğlu, İstanbul Üniversitesi'nin eski rektörüdür. Çok değer veririm. Türkiye'ye Cumhurbaşkanı olacak nitelikte bir bilim adamı ve aydınımızdır. Yusuf Beşirek, İşçi Partisi üyesidir. Benim parti içindeki günlük işlerimin yürütülmesinde yardımcılarım arasındadır. İbrahim Benli, eski tersane işçisi, tekstil sanayisi iş adamı, İşçi Partisi İstanbul 3. Bölge milletvekili adayıdır. Tersane işçiliğinden beri tanırım, vatansever, güvenilir bir iş adamımızdır. Adnan Akfırat, TÜCEM, yani Türkiye-Çin Eşleştirme Merkezi yöneticisi, İşçi Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi, 30 yıldır tanırım, gazeteci, yurtsever, güvenilir bir aydınımızdır. Özellikle Türkiye ile Çin arasında, Türk Devleti ve Ticaret Bakanlığı ile işbirliği halinde Türkiye ekonomisinin gelişmesi ve içine girdiği krizden kurtulmasına katkıda bulunacak çalışmalarını gözlemliyorum. Yusuf Tuncer, Ankara'da İşçi Partisi Genel Merkezi çalışanlarındandır, güvenilir bir gençtir. Aydın Gergin, İşçi Partisi Genel Başkanı makam şoförüdür, değerli bir gencimizdir. Mahir Çayan Güngör, İşçi Partisi Genel Başkanı makam arabası sürücülerindendir, değerli bir gençtir. Aykut Tokak, İşçi Partisi'ne üye gençlerdendir, yakından tanımıyorum. İlhan Selçuk, Türkiye'mizin son yüzyılının değerli aydın ve yazarlarından. 45 yıldır tanırım. Türkiye'nin bütün aydınları ve Atatürkçileri gibi kendisine çok değer veririm. Soruldu: Muzaffer Tekin, Semih Tufan Gülaltay, Oktay Yıldırım, Alparslan Arslan'ı tanıyor musunuz? Aranızdaki ilişkiyi açıklayınız. Cevap: Muzaffer Tekin ismini gazetelerden biliyorum. Emekli subay. Bir kez ziyaretime geldi. Atılgan ruhlu bir emekli subay olarak tanıyorum. Semih Tufan Gülaltay'ı gazetelerden yasa dışı faaliyetleri nedeniyle tanıyorum. Bir kez telefon görüşmemiz oldu. Bana yönelik suikast ve tertiplerle ilgili olarak kendisinden bilgi sordum. Bana yönelik suikasta Semih Tufan Gülaltay'a görev verildiği yönde bir ihbar aldık. Bu ihbara değer vermemekle birlikte onu da ilgilendiren bir kışkırtma ve tertip kurulabileceği düşüncesiyle kendisine sordum. O da aynı kanıda olduğunu belirtti. Alparslan Arslan'ı Danıştay suikastçısı olarak tanırım. Herhangi bir ilişkim ve görüşmüşlüğüm yoktur. Zaten olamaz da. Kendisinin belirttiği üzere Fethullahçı örgütlenmelere bağlıdır. Soruldu: Herhangi bir sendika, dernek ve benzeri kuruluşa üyeliğiniz var mı? Cevap: 4 yıl Türk Hukuk Kurumu yöneticiliği yaptım. Ayrıca 5 yıl kadar Türk Siyasi İlimler Derneği yöneticiliğinde de bulundum. Soruldu: Başkanı olduğunuz İşçi Partisi hakkında bilgi veriniz. Cevap: İşçi Partisi Türkiye'de ABD'nin en fazla korktuğu partidir. Türkiye'nin Atatürk Cumhuriyeti ile millet ve vatan bütünlüğüyle savunmasında en ön cephedeki partidir. Halka dayanır, hiçbir güç tarafından denetlenemez ve yönlendirilemez. Türkiye'nin sorunlarını çözecek milli hükümet programı ve idare ve orduda görev almış, Türkiye'nin en seçkin yöneticilerinden, devrimcilerinden, emekçi önderlerinden oluşan kadrosuyla önümüzdeki vatan savunması döneminde bu savunmanın başına geçerek iktidar olacak partisidir. Soruldu: Kuvva-i Milliye Derneği ile bir bağlantınız var mı? Cevap: Bağlantım yoktur. Başı bozuk bir dernek olduğunu yazılarımda ismini belirterek vurguladım. Soruldu: Abdullah Çatlı, İbrahim Çiftçi, Mahmut Yıldırım, Yeşil ve Sedat Peker isimli şahısları tanır mısınız? Cevap: Abdullah Çatlı'yı tanımam, gazetelerden bilirim. İbrahim Çiftçi Mamak cezaevinde hücre komşumdu. Bir kez bir televizyon kanalında sert tartışmamız oldu. En sevdiğim arkadaşım değerli savcı Doğan Üzün katlinden yargılandı. Mahmut Yıldırım'ı Yeşil olarak gazetelerden duydum, hiç tanımıyorum. Sedat Peker'i gazetelerden duydum, tanımam. Tuncay Güney. Soruldu: Tuncay Güney'i tanıyor musunuz? Cevap: Tuncay Güney'in 2000 yılı öncesinde Ulusal Kanal ve Aydınlığa gelip gittiği olurdu. Birkaç kez merdivende rastladım. Bir kez bile karşılıklı oturup konuşmuşluğum yoktur. 2000 yılında Veli Küçük emekli olurken veya olduktan sonra İstanbul'da CIA görevlileri tarafından ele geçirildiğini ve kendisine 10 yıl ABD'de oturma olanağı sağlandığını, ABD vizesi verildiğini o zaman öğrendim. O tarihte araba dolandırıcılığı nedeniyle İstanbul Organize Suçlar Müdürlüğü'nde sorguya çekildi. Ancak emniyete istihbarat şubesince getirildi. Sorgudan sonra Aydınlık Dergisi'nde hatırladığıma göre Nisan 2001 tarihlerinde onun sorgusuyla ilgili iki önemli yazı yayımlandı. O yazılarda Tuncay Güney'in düzmece ifadelerine dayanılarak Türk ordusuna karşı bir tertip yürütülmek istendiği belirtiliyordu. Tuncay Güney hakkında yürütülen soruşturmada suç bulunmadığını, bu nedenle DGM başsavcısının talimatıyla dosyanın kapatıldığını ve el konan belgelerin iade edildiğini o zamanın Organize Suçlar Şubesi Müdürü Adil Serdar Saçan Hürriyet Gazetesi'ne açıkladı. Tuncay Güney'in bu olaydan sonra ABD'ye götürüldüğünü, orada New York Institute adlı CIA'ya bağlı paravan kuruluşta çalıştığını ve Kanada'da Türkiye düşmanı Ermeni soykırımı iddialarını savunan, Müslümanlığa saldıran ve Yahudilik ile Hristiyanlığı savunan yayınlar yaptığını öğrendik. Bu yayınlar onun yabancı devlet kontrolüne girdiğini bir kere daha belgelemiş oldu. Bu yayınlarda ordu düşmanlığı ve Türk düşmanlığı, İslam düşmanlığı hezeyan ölçülerinde ve imzalı olarak sergilenmektedir. Tuncay Güney'in kişiliği Ergenekon adlı soruşturmanın hangi kaynaklardan beslendiğini, hangi devletler tarafından tetiklendiğini ortaya koyan çok önemli bir kanıttır. Bu konularda Aydınlık Dergisi'nin Ergenekon soruşturmasını konu alan sayılarında çarpıcı ve ibret verici belgeler yayımlanmıştır. Herkes için uyarıcıdır. Veli Küçük. Soruldu. Veli Küçük'ü tanır mısınız? Tanıyorsanız ne zamandır tanımaktasınız? Aranızdaki ilişki nedir? Cevap. Veli Küçük emekli general, bir kez 2003 kışında İstanbul'daki Kıbrıs mitinginde karşılaştım. Hal hatır sorduk. Bunun dışında yüz yüze görüşmüşlüğüm yoktur. 2003 yılı Temmuz ayında AKP iktidarı meclisten ikiz ihanet sözleşmelerini geçirdiği zaman beni İşçi Partisi İstanbul İl Merkezi'nden 45 dakika içinde 4 kez arayarak bu yasalarla ilgili bilgi istedi. Emekli generallerle toplantı halinde olduklarını belirtti. Benim o zaman Çankaya'da Cumhurbaşkanı ile görüşerek bu yasalarla ilgili sözlü açıklama yaptığımı ve bir dosya verdiğimi okuduklarını söyledi. Değerlendirmemi sordu. Bunların ülkemizdeki etnik gruplara ve cemaatlere ayrı devlet, ayrı eğitim sistemi kurma gibi Türkiye'yi bölmeye yönelik haklar tanıdığını anlattım. Cumhurbaşkanı'na verdiğim dosyanın bir örneğini kendisine gönderdim. Bu olayda olduğu gibi gazetelerden de izleyerek General Veli Küçük'ü Türkiye'nin toprak bütünlüğünü ABD ve AB devletlerine karşı savunan konumlarda gördüm. Aydınlık Dergisi'nin 25 Ağustos 1996 tarihli sayısının kapağında yetkili bir generalin açıklamasına yer verilmiştir. O açıklamada generalin iki albay önünde ve üniformalı olarak Aydınlık Dergisi'nin yazılı sorularına şu cevabı verdiği yer alır. Eşref Bitlis'i ABD öldürttü. Bu generalin Veli Küçük olduğunu 10 yıl kamuoyuna açıklamadık. Eşref Bitlis'i kimin şehit ettiğini içeren açıklamanın komutanların emri olmadan yapılmayacağını biliyorduk. Çeşitli televizyonlarda ısrarla dile getirmeme rağmen bu açıklama Genelkurmay tarafından yalanlanmadı. Bu olgu da açıklamanın üst komutanların bilgisi dahilinde yapıldığını gösteriyordu. Bu nedenle Atlantik devletleri tarafından mimlenen generallerden biri olduğu kanısındayım. Basında ABD ve AB yanlısı kiralık kalemlerin sürekli ona saldırmaları dikkatimi çekti. Bunun dışında Veli Küçük'le hiçbir görüşme, ilişkim olmamıştır. Bir kez de babam eski Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Yargıtay Başsavcı Yardımcısı Sadık Perinçek, 13 Eylül 2000 günü hayata veda ettiği zaman başsağlığı dilemek için telefonla aradı. Ergenekon belgeleri. Soruldu. 22 Ocak 2008 günü başlatılan operasyonla Veli Küçük isimli şahıs yakalanmıştır. İkametinde yapılan aramada Ergenekon isminde bir döküman bulunarak el konulmuştur. Bahsedilen döküman hakkında bilginiz var mı? Cevap. 2 sene önce Sabah Gazetesi Ankara Bürosu Şefi Yavuz Donat beni Sabah Gazetesi'nin yeni tesisine davet etti ve gezdirdi. Bu arada Sabah Gazetesi yazarlarından Aslı Aydın Taşbaş bana sözünü ettiğiniz Ergenekon belgesini gösterdi ve bu belgeyi sizin yazdığını söyleniyor dedi. Bunun üzerine belgeye şöyle bir baktım, ilk 1-2 sayfasına göz gezdirdim. Bu belgenin içeriği ve üslubunun benim de ilgisinin olmadığını, İşçi Partisi Genel Başkanı olduğumu, böyle belgeler yazmamın mümkün olmadığını, üslubundaki hamlık ve bazı çok yanlış fikirlerin her zaman mücadele ettiğim görüşler olduğunu kendisine belirttim. Ama bu arada belgede bütün yurtseverlerin savunduğu Atatürk devrimini koruma, ülke ve millet bütünlüğü gibi fikirlerin bulunduğunu kendisine söyledim. Aydın Taşbaş bunları Sabah gazetesinde bir yazı konusu yaptı ve ayrıca ricam üzerine bana da bir adet fotokopisini verdi. Dipnot, Ergenekon isimli belgeden kamuoyunda ilk söz eden Fehmi Koru, Taha Kıvanç Takma adıyla 30 Nisan 2001 ve 1 Mayıs 2001 günleri Yeni Şafak'ta yazdığı yazılarla Ergenekon belgesinin elinde olduğunu belirtti ve içeriğine yer verdi. Sabah gazetesi yazarı Aslı Aydın Taşbaş'ta 1 Haziran 2006 günkü yazısında belgeyi Doğru Perinçek'e gösterdiğini ve bazıları bunu sizin yazdığını söylüyor dediğini belirttikten sonra Doğu Perinçek'in cevabına yer veriyor. Dikkatle okuduğu metinden başını kaldırıp, hayır ben Atatürk için hiçbir zaman ulu önder ifadesini kullanmam. Bir de bu belgede istihbarat vurgusu var. Ben o işlere girmem. Ben böyle bir örgütün ne tüzüğünü yazarım ne de emrine güvenirim. Böyle bir yapıya gidilmesi son derece tehlikeli sonuçlar doğurur. Ayrıca CD'sini de vermiş olabilir. Yavuz Donat ve şimdi hatırlayamadığım bir başka seçkin şahsiyette bu görüşmemiz sırasında Sabah gazetesi yönetiminin bürosundaydılar. Oradan da anladım ki 2001 yılında CIA işbirliğiyle kurulan tezgah ısıtılarak Türkiye'nin gündemine getiriliyordu. Sanıyorum bu görüşme Danıştay suikasti sonrasıydı. Gladio Supernato. Soruldu. Veli Küçük'ün ikametinde bulunan Ergenekon isimli dökümanın aynısı 2001 yılında şubemizce yakalanan Tuncay Güney isimli şahsın ikametgahında da bulunmuş ve el konulmuştur. Belgelerin incelenmesinde TSK bünyesinde faaliyet gösterdiği iddia edilen Ergenekon ismi verilen gizli bir örgütlenmenin olduğu politikalar arasında. Naylon terör örgütü oluşturulması, ülke çıkarları ve mevcut rejim ilkelerine aykırı ideolojilere sahip siyasilere suikast yapılması ya da dezenformasyon yöntemlerinin kullanılması, Türkiye'de faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin kontrol altında tutulması, Ergenekon'un medya kuruluşlarını kontrol altına alması ve kendi medya kuruluşlarını oluşturması, uyuşturucu ticaretinin kontrol altına alınması, örgüte gelir temin etmek için naylon şirketler kurulması ve uluslararası banka dolandırıcılığı yapılmasının gerektiği belirtilmiştir. Ergenekon belgesi içerisinde belirtilen bu politikaları kim ya da kimler hangi amaçla belirledi? Belgenin kimler tarafından yazıldığını biliyor musunuz? Siz bu belgenin yazımı aşamasına yer aldınız mı? Cevap. Öncelikle şunu belirteyim. Ben o tür örgütlerle ilişkili olsaydım beni buraya getiremezdiniz. Süper NATO veya İtalya'daki adıyla Gladio denen örgütler ABD tarafından NATO devletleri içinde örgütlenmiştir. Bu örgütlerin yöneticileri ve hele programını yazanlar gözaltına alınamazlar, tutuklanamazlar, vurulamazlar, kırılamazlar. O Gladio 40 yıldan beri Türkiye'nin içinde istikrarsızlaştırma operasyonları tezgahlamış, on binlerce insanımızın ve en değerli aydınlarımızın kanına girmiş, bana defalarca işkence yapmış ve hapislere koymuştur. Bana karşı tezgahlanan suikastleri de o Gladio örgütlemiştir. Ben Türkiye'de kontur gerillanın içini dışına çıkaran, kendi deyişleriyle o örgütü felç eden partinin başkanıyım. Gladio'nun Türkiye'deki bir numaralı hedeflerinden biriyim ve ben de Gladio'nun düşmanıyım. Gelelim özetlediğiniz Ergenekon programına. Naylon terör örgütleri kurmak bizim bazı istihbarat örgütlerimizin ABD ve CIA ve Mossad'dan öğrendiği vahim uygulamalardır. PKK'yı 1975 yılında acıdır ki MİT kurmuştur ve yine acıdır ki Hizbullah denen örgütü kullandıklarını MİT müsteşarı kamuoyu önünde açıklamıştır ve basında yer almıştır. Peki nerede kullanmışlardır? Bu örgütlere binlerce insanımızı öldürtmüşlerdir. PKK 1970-1980 arasında benim Güneydoğu bölgesindeki en değerli il başkanlarımı ve yöneticilerimi şehit etmiştir. Yine Hizbullah benim en değerli arkadaşlarımı şehit etmiştir. Bu Amerikan icatlarını onaylamak ihanet anlamına gelir. Belgenin kimler tarafından yazıldığını bilmiyorum. Bilecik toplantısı uydurması. Soruldu. Tuncay Güney bu belgelerle ilgili samimi beyanlarda bulunmuş ve bu çerçevede Ergenekon'un yeniden yapılandırılması için söz konusu Ergenekon belgesinin Veli Küçük'ün talimatıyla Doğu Perinçek, Hasan Yalçın, Deniz Bilge, emekli albay Supi Karaman tarafından Bilecik'te hazırlandığını beyan etmiştir. Belgeyi kimlerle birlikte ne şekilde hazırladınız? Böyle bir yapılanma ile neyi amaçlamaktasınız? Bu yapının kurucuları ve yöneticileri kimlerdir? Cevap. Samimi beyan diye soru sorulması soruyu hazırlayanların bu siyah tertibinin içinde bulunduklarını gösterir. Bile bile İşçi Partisi'ne karşı bir Amerikan senaryosunda rol almışlardır. Ben 27 Mayıs devrimi önderlerinden tabii senatör ve İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı rahmetli Supi Karaman ve Genel Başkan Yardımcım rahmetli Hasan Yalçın hiçbir zaman Bilecik'te buluşmadık. Benim emniyet tarafından tahsis edilmiş resmi korumalarım vardı ve her zaman izlenen bir genel başkanım. Böyle bir buluşmanın olmadığını soruyu hazırlayanlar da bilir. Kaldı ki Deniz Bilge diye bir şahsı da tanımam. Hatta böyle bir şahsın bulunduğu da şüphelidir. Bu uydurma Ergenekon adı verilen operasyonun İşçi Partisi ile ilgili bölümlerinin düzmece olduğunu gösteren en önemli kanıtlardandır. Dipnot, Tuncay Güney'in mülakatında Veli Küçük'ün talimatı ve Bilecik toplantısı diye bir buluşma olmadığı, mülakat çözümü dosyaya konduktan sonra saptanmıştır. Bunları polisin mülakat özetinde uydurduğu ve savcıların da aynı uydurmaları iddianameye koydukları belirlenmiştir. Doğu Perinçek'in notu. Not. İfade tamamlandıktan sonra kontrol edilirken Doğu Perinçek şu düzeltmeyi yaptı. İmzalamadan önce ilk cümleyi değiştirmek istedim. Tutanağı yapan görevler bunu kabul etmedi. Cevabın ilk cümlesini imzalamıyorum. Kontrol sırasında düzeltiyorum. Soruldu. Siz ifadeniz alınırken belirtilen cümleleri söylediniz mi? Cevap. Evet söyledim. Fakat ifadeyi alan memurun incinmesi üzerine değiştirmeyi talep ettim ve şimdi değiştiriyorum. Samimi beyan diye sorulması soruları hazırlayanların ön yargı içinde olduklarını ve tarafsız olmadıklarını bir siyah elemanının ifadelerine dayanmaktan çekinmediklerini gösterir. Zaten şu anda Ergenekon operasyonu bir işçi partisi ve TSK operasyonuna dönüştürülmüştür. İlk tutuklananların hedefe ilerlemek için seçildikleri açıkça görülmektedir.